Ayrım 29. İran Mektupları, Montesquieu. Sayfa 267. 144. Mektup. Özbek'ten Rika'ya. Birkaç gün önce gittiğim bir kır evinde çok meşhur olan iki bilginle tanıştım. Huylarına hayran kaldım. Çok sevilen birinci bilginin konuşması kısaca şöyleydi. Söylediğim şey doğrudur çünkü onu ben söylüyorum. İkincisi ise daha başka şey söylüyordu. Benim ağzımdan çıkmayan şey doğru değildir. Çünkü onu ben söylemedim. Birincisini yeterince sevdim. Çünkü bir adam fikrinde inatçı olabilir. Bu bana hiçbir şey yapmaz. Fakat haddini bilmeyen, saygısız birisi beni çok rahatsız eder. Birincisi kendi fikirlerini savunur. Bu onun hakkıdır. İkincisi ise başkalarının fikirlerine saldırır. Bu ise herkesin hakkı olan bir şeydir. Ah sevgili Özbek! Gurur, kendi varlığını korumak için gerekli olan miktardan daha fazla olduğunda o kişiye zarar verir. Başkalarını kendilerinden nefret ettirmek pahasına bu insanlar kendilerine hayranlık duyulmasını arzularlar. Başkalarından daha üstün olmak isterler. Oysa sadece başkalarıyla aynı seviyededirler. Ey mütevazi insanlar, gelin sizleri kucaklıyorum. Hayatı yumuşak, sevgi dolu ve çekilebilir kılıyorsunuz. Hiçbir şeye sahip olmadığınızı düşünüyorsunuz. Ve ben size her şeyinizin olduğunu söylüyorum. Hiç kimseyi küçük görmediğinizi düşünüyorsunuz ama aslında herkes sizin altınızda bulunuyor. Ve ben sizi kendi zihnimde her yerde gördüğüm, kendine toz konduramayan insanlarla karşılaştırdığımda onları yerle bir eder ve sizlerin ayaklarınızın dibine sererim. Paris, 20 Şaban 1720. 145. Mektup, Özbek'ten. Düşünce adamı genellikle toplumda zor yaşar. Çok az arkadaş edinir. Berbat arkadaşlıklar diye adlandırdığı çok sayıdaki insanla birlikte canı sıkılır. Bu durumlarda kendi hoşnutsuzluğunu hissettirmemesi neredeyse imkansızdır. Böylece başına birçok düşmanlıklar peydahlamış olur. Canı istediğinde insanların kendisinden hoşlanmasını sağlayabilir. Bundan emin olduğu halde bunu yapmayı çoğu kez ihmal eder. Eleştiriye düşkündür. Çünkü diğerlerinden daha çok şey görmekte ve hissetmektedir. Hemen hemen sürekli servetini yok etmektedir. Çünkü zekası ona bunu becerebileceği birçok yöntem sağlamaktadır. Girişimlerinde başarısız olur. Çünkü çok rastgele iş yapar. Sürekli çok uzağa görebilen bakış açısı ona çok uzak mesafelerdeki amaçları göstermektedir. Bir projenin ortaya çıkışında işin doğasından kaynaklanan sorunlar onu etkilemez. Daha çok kendi kaynaklarından kendisine ait çözüm yolları onu başarısızlığa götürür. Genellikle bütün büyük işlerin başarısını belirleyen ince ayrıntıları ihmal eder. Normal insan ise tam tersine her şeyden yararlanmaya çalışır. İhmallerle hiçbir şey kaybetmemesi gerektiğini hisseder. Evrensel eğilim genellikle normal insandan yanadır. Ona verilmesi hoş karşılanır. Oysa fikir adamından alındığında insanlar sevindir. Kıskançlık ve haset zeki insana yönelik olduğunda insanlar çok acımasız olur. Onun hiçbir hatasını bağışlamazlar. Onu gururlu olmakla suçlarlar. Oysa sıradan insanın her şeyi hoş görülür. Eğer bir fikir adamının durumu buysa, bilim adamlarının zor şartlarına ne demeli? Bunu hiçbir zaman düşünmedim ama bir bilim adamının arkadaşlarından birine yazmış olduğu mektubu hatırlıyorum. İşte, Monsieur, ben her gece 30 ayak büyüklüğündeki dürbünlerle gökyüzünde başımın üzerinde yuvarlanan bu büyük cisimleri incelemekle meşgul olan birisiyim. Canım dinlenmek istediğinde ise küçük mikroskoplarımı alıp bir kurdu veya güveyi gözlüyorum. Hiç zengin değilim, sadece bir odam var. Orada ateş bile yakamıyorum. Çünkü orada bulunan termometrem ateşin neden olacağı sıcaklıklardan dolayı yükselebilir. Geçen kış termometrem en alt dereceyi gösteriyordu. Neredeyse soğuktan ölecektim. Termometrem ellerimin bir süre sonra donacağını anlayıp beni uyardı. Ben ise hiç rahatsız olmadım. Bütün geçen yıl boyunca hissedilmeyen sıcaklık değişikliklerini şimdi doğru olarak öğrenebileceğim için teselli oluyorum. İnsanlarla çok az konuşurum ve gördüğüm insanların hiçbirini tanımam. Stockholm'de bir adam var. Diğeri Leipzig'te, bir diğeri de Londra'da oturuyor. Bütün bu adamları hiçbir zaman görmedim ve şüphesiz hiçbir zamanda görmeyeceğim. Ama onlarla o kadar mükemmel bir mektuplaşma içindeyiz ki hiçbir kuryeyi onlara mektup yazmadan bırakmıyorum. Fakat kendi mahallemde hiç kimseyi tanımıyor olmama rağmen orada o kadar kötü bir şöhretim var ki sonunda orayı terk etmek zorunda kalacağım. 5 yıl önce bir kadın komşum bana çok kötü hakarette bulunmuştu. Bir köpeği yarıp iç organlarını incelemek istemiştim. Kadın, köpeğin kendisine ait olduğunu iddia ediyordu. Kasabın karısı da o anda oradaydı. O da işin içine karıştı. Biri bana hakaretler yağdırırken, diğeri de beni taş yağmuruna tutarak neredeyse öldürüyordu. Atılan taşlardan yanımda bulunan doktor da nasibini aldı. Taşlardan biri ön frontal kemiğe, diğeri de art oksipital kemiğine rastladı. Ve beynindeki düşünme merkezi ciddi bir sarsıntı geçirdi. O zamandan beri doktor yolun kenarında bir köpek görse önce benim ellerimden geçmesine karar verir. Şehirli bir kadın küçük bir köpeğini kaybetmişti. Onu çocuklarından daha çok sevdiğini söylüyordu. Evvelsi gün odamda düşüp bayıldı. Odamda köpeğini bulamayınca beni mahkemeye verdi. Öyle sanıyorum ki kadınların beni bıktıran kötülüklerinden hiçbir zaman kurtulamayacağım. Cırtlak sesiyle 10 yıldan beri ölmüş olan bütün serserilerin ağıtları gibi durmadan kafamı şişiriyorlar. Selam ve saygılarımla. Eskiden bütün bilim adamları büyü ile suçlanıyorlardı. Buna hiç şaşırmıyorum. Her bilim adamı kendi kendine şöyle diyordu. Doğal yetenekleri gidebileceği kadar uzak noktaya götürdüm. Buna rağmen benden daha üstün nitelikleri olan bir bilim adamı varmış. Herhalde olsa olsa bir şeytanlıkla bunu beceriyor. Şu anda bu tür suçlamalar tutmuyor. Artık insanlar birbirlerine başka türlü numara çekmeye başladı. Bilginler şimdi de kendilerini bir türlü din düşmanlığı veya sapıklık gibi suçlamalardan kurtaramıyorlar. Bu tür durumlarda halk tarafından bağışlanıp hoş görülmek de bir işe yaramıyor. Atılan bu çamurun izi hiçbir zaman silinmiyor. Bu durumlar bilim adamlarının her zaman yumuşak karnı olmuş ve böyle de devam edecektir. 30 yıl sonra bile bir rakibi gelip onun kafa bularak şöyle diyecektir. Tanrı suçsuz olduğunuzu biliyordu ama buna rağmen siz kendinizi savunmak zorunda kalmıştınız. Yoksa yanılıyor muyum? Bu şekilde bilim adamının aklanmış olmasını bile onun aleyhinde kullanabileceklerdir. Bilim adamının biri herhangi bir eser yazmaya kalkarsa ve ruhunda asalet, kalbinde doğruluk varsa ona 1000 türlü işkence yapmaya kalkarlar. Onunla ilgili eski 1000 yıllık dosyaları açıp onu mahkemelik ederler ve eğer satılmış bir kalem değilse hapsedilmiş bir kalem olmasını isterler. Basit bir nafaka için vicdanlarını, imanlarını atan kalleş insanlar da vardır ve bunlar daha çok mutludur. Bu vicdansızlar bütün yüzsüzlüklerinin karşılığında 3 kuruş almakta ama bir imparatorluğun temelini devirmekte, bir gücün yetki ve haklarını elinden alıp onu zayıflatırken, diğer yandan bir diğerinin yetkilerini arttırıp onu güçlendirmektedir. Bu kalemler prenslere verip halktan alırlar. Bayatlamış hakları canlandırıp zamanın revaçta olan ihtiraslarını, tahtın üzerindeki zevksizlikleri ön plana çıkarırlar. Bir şekilde baskı uyguladıkları gelecek nesiller ise onların yeryüzünde bıraktıkları izleri silmekte zorlanırlar. Fakat bir yazarın çektikleri, hakaretler ve eserinin başarısı ile ilgili duyduğu sürekli kaygılarla sınırlı kalmaz. En sonunda bu kadar pahalıya mal olan eserinin doğduğunu görür ve eserine her taraftan eleştiriler ve saldırılar olur. Peki bütün bunlardan nasıl kurtulmalı? Bütün yaptığı düşünce ve duygularını bir eser olarak kaleme almaktı. Fakat 200 fersah ötede bir yerde adamın birinin o sırada tam tersi fikirler öne sürdüğünden habersizdi. İşte asıl savaş o zaman başlar. Kendisine eserlerinden ötürü değer verilmesini ümit eder ama bunu hiçbir zaman bulamaz. Aynı bilim türünde çalışan kişilerden de pek saygı görmez. Bir filozof kafası işlerle meşgul olan bir adama tepeden bakar. Buna karşılık hafızası kuvvetli olan kişi de filozofa tuhaf bir yaratık gözüyle bakar. Hem bilmeyen hem de bildiğini sanan bir takım insan var ki onlar da bütün insanlığın kendileri gibi derin bir gaflet uykusunda olmalarını isterler. Eğer bir insanda bir yetenek yoksa o bu yeteneği küçümseyerek kendisini teselli eder. Bu şekilde kendisi ile liyakat mertebesi arasındaki engeli kaldırmış olur. Ve bununla da kendisini çalışmalarından şüphelendiği kişiyle aynı seviyede görür. Ve nihayet anlaşılmaz bir şöhret duygusu insanı zevklerden mahrum bırakır ve sağlığını bozar. Paris, 26 Şaban 1720. 146. mektup. Özbek'ten Venedik'teki Redi'ye. Uzun zaman önce şöyle derlerdi: İyi niyet, büyük devlet adamı olmanın ön şartıdır. Bir vatandaş bulunduğu köşede yalnızlığın tadını çıkarıp bazı yanlışlar yapabilir. Bu durum onun itibarını ancak birkaç insanın nezdinde düşürür. Diğer insanlar açısından itibarı ve şerefiyle dimdik ayakta durur. Fakat bir devlet adamı namus ve şerefiyle ilgili bir açık verdiğinde başına sayısız savcı ve yargıç peydahlanır. Hatta yönettiği insanlar bile kendisini yargılamaya kalkar. Nasıl söylesem, bir bakanın kralına yapabileceği en büyük kötülük, prensine zarar verip halkını yok etmek değil, başka bir şeydir. Bu şey, diğer kötülüklere göre 1000 defa daha tehlikelidir. Bu, insanlara ve halka kötü örnek olmasıdır. Hindistan'da uzun süre boyunca yolculuk ettiğimi biliyorsun. Oralarda mert ve cesur olan bir halkın, bir bakanın kötü örnek olması sonucu 7'den 70'e bir anda nasıl değiştiğini kendi gözlerimle gördüm. Bir halkta doğuştan var olan cömertlik, namus, saflık ve iyi niyet gibi niteliklerin nasıl yok olup o halkın halkların en alçağı haline geldiğine şahit oldum. Kötülük bulaşıcıdır. En sağlıklı kişiler bile kötülüğün pençesinden kurtulamazlar. En faziletli insanlar iğrenç şeyler yapar. Adaletin en temel kurallarını ihlal ederler. Gerekçe olarak da şu boş bahaneyi ileri sürerler: bizim de haklarımız ihlal ediliyor. En kalleşçe işlerini rahat bir şekilde yürütebilmek için iğrenç yasalara başvururlar. Haksızlık ve hainlik yapmanın bir ihtiyaçtan kaynaklandığını ileri sürerler. Anlaşmaların ruhunun göz ardı edildiğine, en kutsal sözleşmelerin yok edildiğine, aile hukukunun hiçe sayıldığına şahit oldum. Borcunu ödemek istemeyen, küstahça bir fakirliğin içinde bulunmaktan dolayı gurur duyan cimriler gördüm. Bu kişiler, zamanın zorlukları ve yasaların sertliğini iğrenç yollarla kullanarak bir ödemeyi yapmak yerine onu yapmış gibi gözükebilmekte ve bu yolla kendilerine iyilik yapanlara kötülük yapmaktadırlar. Daha birçok iğrençlik gördüm. Bunlardan biri de yetim ve dulları hiçe sayıp onların haklarını yiyen insanların yaptıklarıdır. İnsanların kalbinde hiçbir şekilde tatmin olmayan bir tür zenginlik hissinin aniden ortaya çıktığını gördüm. Bazı insanların namuslu bir işle, verimli bir zanaatla değil, iğrenç cambazlıklarla prense, devlete ve vatandaşlara zarar vererek bir gecede nasıl zenginleştiğini gördüm. Bu uğursuz zamanlarda namuslu bir vatandaşın akşam uyurken yatağa şu sözleri söyleyerek girdiğini gördüm: bugün bir aileyi yok ettim, yarın da bir başka aileyi yok edeceğim. Bir başkası da şöyle diyordu: elinde yazı takımı ve kulağında sivri bir demir olan zenci adamı da yanıma alıp bana iyilik yapmış olan insanları katletmeye gideceğim. Bir diğeri ise şöyle diyordu: İşlerimin yolunda gittiğini görüyorum. 3 gün önce bir ödeme yapmak için gittiğim aileyi gözyaşı içinde bıraktım. Ailenin 2 namuslu kızının çeyizlerini darmadağın ettim. Küçük oğlanın eğitim görmesini engelledim. Baba bu acı karşısında düşüp öldü. Anne üzüntüden perişan oldu. Fakat ben sadece kanunun izin verdiği şeyi yaptım. Bir bakanın bütün bir ulusun gelenek ve göreneklerini bozması, en yüce ruhları hor görmesi, haysiyetli insanlara çamur atması, fazileti karanlığa gömmesi, en asil olanı evrensel hor görü ile karıştırması kadar büyük bir cürüm olabilir mi? Babalarının, dedelerinin işledikleri ayıplardan dolayı yüzleri kızaracak olan çocuklar, torunlar bu durum karşısında ne diyeceklerini, ne yapacaklarını şaşıracaklar. Yeni nesil dedelerinin geride bıraktıkları demiri, hayatlarını borçlu oldukları insanların altını ile karşılaştırıp aradaki büyük farkı gördüklerinde ne diyecekler? Asillerin kendi mahallelerinde kendi onurlarını zedeleyen alt kademedeki iğrenç bir soyluyu oradan atacaklarından şüphe etmiyorum. Böylelikle şu anki nesli içinde bulunduğu korkunç bir sefalet içinde bırakmamış olacaklar. Paris, 11 Ramazan, Kasım 1720. 147. mektup. Baş harem ağasından Paris'teki Özbey'e. Olaylar kontrolden çıkacak bir duruma geldi. Kadınların senin gidişini kendileri için cezasız ve sorumsuz bir hayatın başlangıcı olarak görmeye başladılar. Burada çok korkunç şeyler dönüyor. Sana anlatacağım korkunç şeylerden kendim bile titremeye başladım. Birkaç gün önce camiye giden Zeliş, kasten peçesini düşürüp herkesin önünde neredeyse yüzünün tamamı açık bir şekilde kaldı. Sarayın kanunlarına çok ters bir şey olmasına rağmen, Zashi'yi de kadın kölelerden birisiyle uyurken buldum. Tesadüfen ele geçirdiğim ve kime gönderildiğini hiçbir zaman anlamadığım mektubu sana gönderiyorum. Dün akşam sarayın bahçesinde genç bir adam bulundu. Duvarların üzerinden atlayıp kendini kurtardı. Bütün bunlara bilmediğim, bana ulaşmayan bilgileri de ekle. Kesinlikle ihanete uğruyorsunuz. Emirlerinizi bekliyorum. Emirleriniz bana ulaşıncaya kadar ölüm tehdidi altında bulunuyorum. Eğer bütün bu kadınları benim insafıma bırakmazsan, hiçbirisinin sorumluluğunu kendi üzerime almıyorum ve her gün sana bu kadar üzücü haberler vermek zorunda kalırım. İsfahan Sarayı, 1 Recep Temmuz 1717. 148. Mektup. Özbek'ten Baş Harem Ağasına. İsfahan Sarayı'na. Bu mektupla bütün saray üzerinde sınırsız bir hükümranlık edinmiş oluyorsun. Benim idare ettiğim gibi onları yönet. Korku ve şiddeti hiç eksik etme. Bütün odalara baskınlar düzenleyip herkesi cezalandır. Herkes büyük üzüntüler içinde yaşayıp önünüzde gözyaşlarına boğulsun. Bütün sarayı sorgudan geçir. İlk önce kölelerden başla. Aşkıma da acımayın. Herkes sizin korkunç mahkemenizden geçsin. En gizli planları ortaya çıkarın. Bu pis yeri temizleyin ve orayı eskisi gibi faziletli bir yer haline getirin. Çünkü bu andan itibaren yapılacak en küçük hatalardan bile sizi sorumlu tutacağım. Sizi şaşırtan mektubun Zeliş'e gittiğinden şüpheleniyorum. Bunu keskin gözlerinizle inceleyiniz. 11 Zilhicce 1718 29. ayrımın sonu. Sayfa 275.